13. Yüz Gün. Monsieur Noirtier iyi bir kahindi ve olaylar söylediği gibi hızla gelişti. Elba Adası'ndan bu garip, mucizevi, tarihte eşine rastlanmamış ve gelecekte de muhtemelen gerçekleşmeyecek geri dönüşü herkes bilir. Bu sert darbeyi güçsüzce engellemeye çalışan 18. Louis, insanlara olan azıcık güvenini de şimdi yaşanan gelişmelerle yitirmişti. Kendisi tarafından henüz yeni inşa edilmiş krallık ya da daha doğrusu monarşi hala sağlam olmayan temelleri üzerinde titredi. Ve imparatorun bir hamlesi eski ön yargıların ve yeni düşüncelerin biçimsiz bir karmaşasını içeren bu yapının tamamen çökmesine yetti. Wilford da kraldan o dönem için gereksiz, hatta tehlikeli bir minnet duygusu ve Monsieur de Blacas'ın kralın talimatı üzerine özenle gönderdiği beraat belgesine rağmen temkinli davranarak kimseye göstermediği o Legion de Honneur nişanı kaldı. Göze aldığı tehlikeler ve sunduğu hizmetler sayesinde 100 gün boyunca büyük itibar kazanan Noirtier'ın himayesi olmasa Napolyon kuşkusuz Wilford'u görevinden alacaktı. Böylece 93. Jironden'i ve 1806'nın senatörü söz verdiği gibi daha önce kendisini koruyanı korumuş oldu. Bu yüzden bir kez daha yıkılacağının öngörülmesi hiç de zor olmayan bu ikinci imparatorluk dönemi boyunca, Wilford'un tüm gücü Dantes'in açığa vurmaya hazır olduğu sırrının üzerine örtmekle sınırlı kaldı. Sadece Bonapartçılığa mesafeli yaklaştığından kuşkulanılan başsavcı görevden alındı. Bu arada imparatorluk iktidarı henüz yeni kurulurken, yani imparator, 18. Louis'nin terk ettiği Tuileries'e henüz yeni yerleşip, okuyucularımızı Wilford'un ardından içine soktuğumuz ve ceviz masasının üzerinde 18. Louis'nin hala açık ve yarısına kadar dolu enfiye kutusunun durduğu o küçük çalışma odasından çok sayıda ve birbiriyle pek de uyuşmayan talimatlar gönderirken, Marsilya üst düzey görevlilerin tutumlarına rağmen, içinde güneyde hiçbir zaman yeterince bastırılmayan iç savaşın meşalelerinin tutuştuğunu hissetmeye başladı. Misillemelerin kuşatıldıkları için evlerine kapanmış kralcıların aşağılanmasından öteye gitmesine ve dışarı çıkmaya cesaret edenlerin linç edilmesine az kalmıştı. Halkın içinden geldiğini söylediğimiz ve düşüncelerinde çok doğal değişimler yaşayan saygın armatör, tıpkı ticari servetlerini zaman içinde ve çaba harcayarak kazanmış olanlar gibi temkinli ve biraz çekingen bir adam olduğu ve onu ılımlı gören ateşli Bonapartçılar kadar öne çıkmadığı için kendini çok güçlü olmasa da bir talep için kolayca tahmin edilebileceği gibi Dantes'le ilgili bir talep için sesini yükseltecek konumda hissediyordu. Üstü iktidardan düşse de görevinde kalan Wilford'un kararlaştırılmış evliliği daha mutlu dönemlerinde ertelenmişti. İmparator tahtını korursa Gerard'ın da başka biriyle evlenmesi gerekecekti ve babası ona yeni bir eş bulma görevini üstlenmişti. İkinci bir restorasyon 18. Louis'yi yeniden tahta çıkarırsa kendisinin ve Monsieur de Saint-Méran'ın saygınlığı artacak ve evlilik her zamankinden daha münasip olacaktı. Kraliyet savcı yardımcısının geçici olarak başsavcılık görevini üstlendiği o dönemde bir sabah kapısı çalındı ve kendisine Monsieur Morel'in geldiği haber verildi. Bir başkası olsa hemen armatörü içeri alacak ve bu aceleciliğiyle güçsüzlüğünü belli etmiş olacaktı. Ama Wilford her konuda tecrübelerine olmasa da içgüdülerine göre hareket eden kavrayışlı bir adamdı. Yanında kimse olmasa bile bir kraliyet başsavcısının alışkanlığı olduğu üzere sıradan bir nedenden dolayı Morel'i restorasyonda olduğu gibi bekleme odasında bekletti. Sonra farklı görüşlerdeki 2-3 gazeteye göz attığı 15 dakikanın ardından armatörün içeri alınması talimatını verdi. Monsieur Morel, Wilford'u umudunu kaybetmiş bir halde bulacağını sanıyordu. Ama onun kendisini 6 hafta önceki gibi sakin, ciddi bir ifadeyle ve eğitimli insan ile sıradan insan arasındaki engellerin en aşılmazı olan soğuk bir nezaketle karşıladığını gördü. Wilford'un bürosuna kendisini gördüğünde titreyeceğini düşünerek girmişti. Ve savcıyı kendisine dirsekleriyle çalışma masasına abanmış, sorgulayıcı bir ifadeyle bakarken görünce tam tersine titreyen kendisi oldu. Kapıda dururken Wilford ona kendisini tanımakta güçlük çekermişçesine baktı. Nihayet saygın armatörün şapkasını ellerinin arasında evirip çevirdiği birkaç saniyelik gözlemden ve sessizlikten sonra ''Monsieur Morel değil mi?'' dedi Wilford. ''Evet Monsieur, benim. ''Yaklaşın!'' diye ekledi, eliyle himaye edici bir işaret yaparak. ''Ve ziyaretinizin onurunu neye borçlu olduğumu söyleyin.'' ''Bu ziyaretin nedeniyle ilgili bir tahmininiz yok mu?'' ''Kesinlikle hayır. Yine de bu durum yetki alanımdaki bir konu ise sizin için elimden geleni yapmama engel değil.'' ''Konu tamamen sizinle ilgili, Monsieur.'' ''O zaman anlatın.'' ''Monsieur.'' diye devam etti. Konuştukça kendine güveni gelen ve durumun netliğine ve davasında haklı olduğu inancıyla kendinden daha emin bir tavır takınan armatör. Majesteleri İmparator'un karaya çıkışının öğrenilmesinden birkaç gün önce gemide ikinci kaptan olarak çalışan bahtsız bir genç denizciye karşı hoşgörülü davranmanız için sizinle görüşmeye geldiğimi hatırlarsınız. Elba Adası ile ilişkileri yüzünden suçlanmıştı. O dönemde bir suç anlamına gelen bu ilişkiler artık bugün bir bağlılığın belirtisi olarak görülüyor. O zamanlar 18. Louis'ye hizmet ediyordunuz. Görevinizin gereği olmasına rağmen onu kollamadınız, Monsieur. Bugünse Napolyon'a hizmet ediyorsunuz ve yine göreviniz gereği onu korumalısınız. Size ona ne olduğunu sormak için geldim. Wilford kendine hakim olmak için büyük bir çaba harcadı. ''Bana bu adamın ismini söyleme lütfunda bulunur musunuz?'' diye sordu. ''Edmond Dantes.'' Wilford yüzüne karşı bu ismin telaffuz edilmesi yerine bir düelloda 25 adım ötesindeki rakibinin mermisiyle karşı karşıya kalmayı tercih ederdi. Yine de hiç istifini bozmadı. ''Böylece kimse beni tamamen şahsi bir mesele yüzünden o genç adamı tutuklattığım için suçlayamaz.'' dedi kendi kendine. ''Dantes.'' diye tekrarladı. ''Edmund Dantes demiştiniz, öyle değil mi?'' ''Evet, Monsieur.'' Wilford, yanındaki evrak dolabındaki kalın bir kayıt defterini açtı. Hızla bir masaya yöneldi. Dosyaları karıştırdı ve armatöre dönüp en doğal haliyle ''Yanılmadığınızdan emin misiniz, Monsieur?'' diye sordu. Morel daha ince düşünceli ve bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip bir adam olsaydı, Kraliyet Savcı Yardımcısının kendi yetki alanıyla hiç ilgisi olmayan bir konuda kendisine yanıt vermeye tenezzül etmesini garip bulur ve kendisini neden tutuklama sicil odasına, hapishane müdürlerine, bölge valilerine göndermediğini sorardı. Ama Wilford'un yüzünde bir korku ifadesi bulmak için boş yere uğraşan Morel, onun korkmadığını, alçak gönüllü davrandığını sandı. Wilford'un sergilediği bu tavır başarılı olmuştu. ''Hayır, Monsieur, yanılmıyorum. Zaten zavallı çocuğu 10 yıldır tanıyorum. 4 yıldır da yanımda çalışıyor. 6 hafta önce bugün olduğu gibi zavallı çocuk için hoşgörülü davranmanızı rica etmeye geldiğimi, beni hoşnutsuz bir ifadeyle hatta oldukça kötü karşıladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ah, kralcılar o zamanlar Bonapartçılara karşı nasıl da acımasız davranıyorlardı.'' ''Monsieur,'' diye karşılık verdi her zamanki soğukkanlılığı ve atılganlığıyla bu darbeyi savuşturmak isteyen Wilford. ''Bourbonların sadece tahtın meşru mirasçıları değil, ulusun seçilmişleri olduğuna inandığım zamanlar kralcıydım. Ama tanık olduğumuz o mucizevi dönüş bana yanıldığımı kanıtladı. Napolyon'un dehası üstün geldi. Meşru hükümdar sevilen hükümdardır.'' ''Nihayet!'' diye haykırdı Morel tüm içtenliğiyle. ''Böyle konuşarak beni mutlu ediyorsunuz. Edmund'un kaderi için umutlanmaya başlıyorum.'' ''Biraz bekleyin,'' dedi yeni sicil defterini karıştıran Wilford. ''Tamam, bir Katalan kızıyla evlenecek olan bir denizciydi, değil mi?'' ''Evet, evet, şimdi hatırladım. Olay çok ciddiydi.'' ''Nasıl ciddi?'' ''Bildiğiniz gibi benim yanımdan ayrıldıktan sonra Adalet Sarayı'ndaki nezarethaneye götürüldü.'' ''Evet, devam edin.'' ''Paris'e raporumu yazdım. Üzerinde bulunan kağıtları gönderdim. Ne yapmamı beklersiniz, bu benim görevimdi. Tutuklu yakalandıktan bir hafta sonra nakledilmiş.'' ''Nakil mi edilmiş?'' diye haykırdı Morel. ''Ama zavallı çocuğa ne yapmış olabilirler?'' ''Ah, sakin olun. Fenestrele, Pignorale, Saint Marguerite adalarına nakledilmiştir. Buna idari dilde yer değiştirme denir. Bir gün gemisinin kumandasını almak için geri döndüğünü göreceksiniz.'' ''Ne zaman isterse gelsin, yeri hazır. Ama neden hala dönmedi? Bonapartçı adaletin ilk işinin kraliyet adaletinin hapsettiği insanların özgürlüklerine kavuşmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum.'' ''İyice düşünmeden kimseyi suçlamayın sevgili Monsieur Morel.'' diye yanıtladı Wilford. ''Her konuda yasalara uygun bir şekilde hareket edilmeli. Tutuklama emri yukarıdan geldi, serbest bırakılma emri de yukarıdan gelmeli. Oysa Napolyon geri döneli ancak 15 gün oldu. Kararların yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili mektuplar henüz yeni gönderilmiş olmalı.'' ''Ama şu anda iktidarda olduğumuza göre formaliteleri hızlandırmanın bir yolu yok mu? Nüfus sahibi dostlarım var, kararın kaldırılmasını isteyebilirim.'' ''Tutuklama kararı yok.'' ''Peki tutuklama tezkeresi?'' Siyasette tutuklama tezkeresi olmaz. Bazen hükümetler bir insanı hiç iz bırakmadan yok etmek isterler. Tutuklama tezkeresi araştırmalara rehberlik edebilir. Belki Bourbonlar döneminde böyleydi ama şimdi... Bu kural her zaman geçerlidir sevgili Monsieur Morel. İktidarlar birbirlerini izler ve birbirlerine benzer. 14. Louis dönemindeki ceza sistemi bugün Bastille'de hala geçerli. İmparator hapishanelerin yönetmeliği konusunda her zaman büyük kraldan daha disiplinli davranmıştır. Ve sicil defterlerinde adı geçmeyen tutukluların sayısı çok fazladır. Bunca iyi niyet Morel'in doğru sandığı gerçeklerle ilgili düşüncelerini değiştirdi. Artık hiç kuşkulanmıyordu. Ama Monsieur de Villefort, bana zavallı Dantes'in bir an önce geri dönmesi için nasıl bir tavsiyede bulunabilirsiniz? Tek bir çözüm yolu var Monsieur, Adalet Bakanı'na bir dilekçe yazın. Ah Monsieur, dilekçelerin ne işe yaradığını biliyoruz. Bakan her gün eline geçen 200 dilekçeden sadece 3-4 tanesini okur. Evet ama bakan benim doğrudan gönderdiğim, kenarına not düştüğüm bir dilekçeyi okuyacaktır. Peki siz bu dilekçenin bakana ulaşması sorumluluğunu üstleniyor musunuz? Büyük bir memnuniyetle. Dantes o zamanlar suçlu olabilirdi ama bugün masum. Bir zamanlar onu hapse atmak nasıl görevim idiyse, şu anda onun serbest bırakılmasını sağlamak da öyle, görevim. Böylece Villefort pek muhtemel olmasa da mümkün görünen bir soruşturma tehlikesinin önünü kesiyordu. Peki bakana nasıl dilekçe yazılıyor? Şuraya oturun Monsieur Morel, dedi koltuğunu armatöre bırakarak. Size ne yazacağınızı söyleyeceğim. Bana böyle bir iyilikte bulunacak mısınız? Elbette, zaman kaybetmeyelim. Zaten şimdiden çok zaman kaybettik. Evet Monsieur, bekleyen ve acı çeken ve belki de umutsuzluğa kapılan zavallı çocuğu düşünelim. Villefort, yaşadığı karanlıkta ve sessizlikte lanetlediği o mahkumun düşüncesiyle titredi ama artık geri adım atamayacak kadar ileri gitmişti. Dantes, onun ihtiraslarının çarkları arasında parçalanmalıydı. ''Bekliyorum Monsieur'' dedi eline bir tüy alıp Wilford'un koltuğuna oturan armatör. Bunun üzerine Villefort, hiç kuşkusuz olağanüstü bir hedef için çalışan Dantes'in yurtseverliğini ve Bonapartçı davaya verdiği hizmetleri abartan bir dilekçe yazdırdı. Bu düşünceye göre Dantes, Napolyon'un dönüşünde en aktif rol oynayan ajanlardan birisi haline gelmişti. Bakan böyle bir yazıyı okuyunca, adalet henüz görevini yerine getirmediyse hemen adaleti yerine getirecekti. Villefort yazdırdığı dilekçeyi yüksek sesle bir daha okudu. ''İşte bu,'' dedi. ''Şimdi bana güvenebilirsiniz.'' ''Dilekçe kısa süre içinde gönderilecek mi?'' ''Hemen bugün. Not ekleyecek misiniz?'' Elimden gelen en mükemmel not Monsieur, bu dilekçede yazdıklarınızı doğrulamak. Ve yerine oturan Villefort dilekçenin bir köşesine yazılanların kendisi tarafından da onaylandığını kaydetti. ''Şimdi Monsieur, ne yapmak gerek?'' diye sordu Morel. ''Beklemek,'' diye yanıtladı Villefort. ''Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum.'' Bu güvenceyle umutlanan Morel, bu davranışından çok etkilendiği savcı yardımcısının yanından ayrılıp, Dantes'in yaşlı babasına oğlunu yeniden görmekte gecikmeyeceğini haber vermeye gitti. Villefort'a gelince, Avrupa'nın durumunun ve olayların gidişatının tahmin edilmesini sağladığı ikinci restorasyonu öngörerek, şu an Dantes'i kurtaracak ama gelecekte kendisini mahvedecek olan dilekçeyi Paris'e göndermek yerine özenle sakladı. Böylece zindanın derinliklerinde kaybolup giden ve tutukluluğu devam eden Dantes, 18. Louis'nin tahttan düşüşünün ürkütücü gürültüsünü ve imparatorluğun yıkılışının ondan daha da korkunç olan gümbürtüsünü hiç duymadı. Ama Villefort, keskin gözleriyle her şeyi izlemiş, tetikteki kulaklarıyla her şeyi duymuştu. Morel, imparatorluğun 100 gün olarak adlandırılan bu kısa döneminde, Dantes'in özgürlüğünü ısrarla talep etmek için iki kez onun yanına gelmiş ve Villefort her seferinde umutlar ve sözler vererek onu sakinleştirmişti. Nihayet Waterloo'dan sonra Morel bir daha Wilford'un bürosuna uğramadı. Armatör bir insan olarak genç dostu için elinden gelen her şeyi yapmıştı. İkinci restorasyon döneminde yeni girişimlerde bulunmak kendisini gereksiz bir tehlikeye atmak anlamına gelecekti. 18. Louis yeniden tahta çıktı. Marsilya'daki anıları vicdan azabına dönüşen Wilford, boş bulunan Tullis Kraliyet Savcılığı için başvurdu ve bu talebi yerine getirildi. Yeni görevine başladıktan 15 gün sonra babası sarayda her zamankinden çok itibar gören Mademoiselle Renée de Saint-Méran'la evlendi. İşte Dantes 100 gün boyunca ve Waterloo'dan sonra insanlar tarafından olmasa da Tanrı tarafından unutulmuş bir halde sürgülerin arkasında böylece kaldı. Napolyon'un Fransa'ya geri döndüğünü gören Danglars, Dantes'e indirdiği darbenin ne kadar etkili olduğunu anlamıştı. İhbar pusulası tam hedefine ulaşmış ve bir suç işlemek için yeterli kavrayışa, günlük yaşamlarını sürdürmeye yetecek ortalama bir zekaya sahip tüm insanlar gibi, bu garip tesadüfü Tanrı'nın bir buyruğu olarak yorumlamıştı. Ama Paris'e giren Napolyon'un buyurgan ve güçlü sesi yeniden yankılandığında, karşısında her an, her şeyi bilen intikamını acı bir şekilde alacak olan tehditkar Dantes'i görmenin korkusunu yaşayan Danglars, Monsieur Morel'e gemideki görevinden ayrılmak istediğini bildirdi. Mart sonunda, yani Napolyon'un Tularis'e gelişinden 10-12 gün sonra armatörün tavsiyesiyle muhasebe memuru olarak çalışmak üzere İspanyol bir tüccarın yanında işe girdi. Ve Madrid'e gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Fernand ise olan bitenlerden hiçbir şey anlamadı. Dantes ortada yoktu. Zaten bundan başka bir şey istemiyordu. Edmund'un başına neler gelmişti? Bunu öğrenmek için hiç çaba harcamadı. Sadece onun yokluğunda zihnini kah Mercedes'in kafasını Dantes'in bu şekilde ortadan kaybolmasının nedenleri konusunda karıştırmaya, kah da onunla birlikte başka bir yere göç etmek için planlar yapmaya yordu. Bazen yaşamının en karamsar saatlerinde hem Marsilya'nın hem Katalan mahallesinin görülebildiği faro burnunda oturuyor, yırtıcı bir av kuşu gibi hüzünlü bir ifadeyle ve hiç kımıldamadan, kendisi içinde acımasız bir intikamın habercisi haline gelen yakışıklı genç adamın başı dimdik ve özgür adımlarla bu iki yoldan birinden geri döndüğünü görür gibi oluyordu. Fernand'ın kararı kesindi. Kendi kendine eğer o gün gelirse bir tüfek kurşunuyla Dantes'in beynini dağıtacağını, ardından da cinayetini taçlandırmak için intihar edeceğini söylüyordu. Ama Fernand yanılıyordu. Hala umut besleyen bir adam kendini asla öldürmezdi. O sırada onca kederli çırpınış içindeki imparatorun son bir asker toplama talimatıyla eli silah tutan herkes Fransa'dan ayrıldı ve rakibinin kendi yokluğunda geri dönüp sevdiği kızla evleneceği gibi kasvetli ve korkunç bir düşüncenin beynini kemirdiği Fernand da imparatorun yankılanan sesini duyarak kulübesinden ve Mercedes'ten ayrılıp herkes gibi orduya katıldı. Fernand kendini öldürecek olsa bunu Mercedes'ten ayrılırken yapardı. Mercedes'in bahtsızlığına üzülürmüş gibi yapması, ona gösterdiği yakınlık, en küçük arzusunu hemen yerine getirmek için harcadığı çaba, fedakarlıkların cömert yüreklerde göstereceği etkiyi yaratmıştı. Mercedes, Fernand'ı her zaman dostça sevmişti ama şimdi bu dostluk ona karşı yeni bir duyguya, minnete dönüşmüştü. ''Kardeşim'' dedi asker heybesini genç Katalan'ın omzuna asarken. ''Kardeşim, tek dostum, sizi öldürmelerine izin vermeyin. Sizin yokluğunuzda ağlayacağım ve tek başıma kalacağım. Bu dünyada beni yalnız bırakmayın.'' Yola çıkarken söylediği bu sözler Fernand'a biraz umut verdi. Dantes geri dönmezse belki de Mercedes günün birinde kendisinin olacaktı. Mercedes kendisine hiçbir zaman bu kadar çorak görünmemiş o boş arazide, karşısında ufka dek uçsuz bucaksız uzanan denizle baş başa kaldı. Kederli hikayesi bize anlatılan o çılgın kadın gibi, gözlerindeki yaşlarla küçük Katalan mahallesinin etrafında dolaştığı görülüyordu. Kah güneyin kızıl güneşinin altında, bir heykel gibi ayakta hiç kımıldamadan, hiç ses çıkarmadan durup Marsilya'ya bakıyor, kah da deniz kenarında oturup denizin kendi kederi gibi sonsuza dek uzanan iniltilerini dinlerken, suya doğru eğilmenin, kendini öylece önünde açılan dipsiz uçuruma bırakmanın, sulara gömülmenin, umutsuz bir bekleyişin peş peşe sunduğu acımasız seçeneklere katlanmaktan daha hayırlı olup olmayacağını düşünüyordu. Mercedes bu düşüncesini gerçekleştirecek ölçüde cesurdu. Ama din yardımına koşup onu bu intihardan kurtardı. Fernand gibi askere çağrılan Cadrus, genç Katalan'dan 8 yaş büyük ve evli olduğu için 3. birlikte ve geri hizmette yer almıştı. Sadece umutla ayakta durabilen yaşlı Dantes, imparatorun düşüşüyle umudunu kaybetmişti. Oğlundan ayrıldıktan günü gününe 5 ay sonra ve neredeyse tutuklandığı saatte, Mercedes'in kolları arasında son nefesini verdi. Tüm cenaze masraflarını üstlenen Monsieur Morel, yaşlı adamın hastalığı sırasında aldığı borçları da ödedi. Bu şekilde davranmak, iyi niyetlilikten fazlasını, cesareti gerektiriyordu. Güney alevler içindeydi ve ölüm döşeğinde bile olsa, Dantes gibi tehlikeli bir Bonapartçının babasına destek olmak bir suçtu.